Duvardan gelen sesler. Seslendirenler: Bir Adam, Altan Alkan. Karısı: Evay Çapan. Bir Rahip: Hakan Salınmış. Julius: Altay Çapan. Bir Yargıç: Hakan Salınmış.
Bazen gece yarısı uyanıp duvardan gelen tıkırtıları dinliyorum. Duvardan tıkırtılar gelmeyince o geceyi hatırlıyorum. Vuruşların dindiği, artık duyulmadığı o geceyi. Julius'u kurşuna dizmek için koridordan ağır alıp götürdükleri geceydi. Bağırtısını duydum. Hücrelerimizin kapılarını boğuk boğuk yumrukluyorduk. Bu ona son selamımızdı bizim. Julius'a dinsel tören yapılmadı. Ölümünde rahip de bulunmadı. Oysa günah çıkartmayı, bir papaz önünde diz çökmeyi ne kadar istemişti. Julius hapishanenin banyosunda vaftiz edilirken bendim vaftiz tanığı. Rahibin önüne dikilmiş, sırtımla gizlemiştim onu. Rahip dua ederken Julius saklanmıştı. Hem de bir suçlunun geniş sırtıyla.
Kutsal ruhun, İsa'nın ve Tanrı'nın adına vaftiz ediyorum seni.
Julius sağımdaki hücredeydi. Rahip de solumdaki. İkisinin ortasında da benim hücrem. Böylece Julius'un hücre duvarından verdiği işaretleri rahibe iletmem gerekiyordu. Rahibinkileri de Julius'a. Julius'un soruları rahibin cevapları. Rahibin soruları Julius'un cevapları. Bu sorular ve cevaplar bugün kilisede duyduklarımın tıpkısıydı. Çocuklarımın bugün öğleden sonra İlk komünyon töreni için sorulu cevaplı prova yaptılar.
Şeytanı lanetliyor musun?
Lanetliyorum.
Bu vuruşlar bazen yarımşar saat sürüyordu, bazen daha da çok. Birinin vuruşlarını ötekine iletmekten yoruluyor, uyuyuveriyordum. İkisinden biri beni uyandırmak için bu sefer başlıyorlardı kuvvetlice vurmaya. Karım bu. Yarınki komünyon töreninde yiyeceğimiz pastanın hamurunu açıyor yuvakla. Bu duvarlar evimin duvarları. Şunlar dolaplar. Dolapları açıyorum. Açıp kapıyorum. Çocuklarımın yatak odasına gidiyorum. Uyuyan çocuğun seyrini kim sevmez ki? Galiba düş görüyorum. Gerçek değil bu ev. Duvarları düş mü ne? Çocuklar da öyle. Hayal, kuruntu. Duvara vuran kim? Rahip mi, Julius mu? Hamur açan karım da olabilir. Yarın büyük kızın ilk komünyonunu kutlayacağız. Julius ilk komünyonunu göremeden gitti. Geceler boyu duvar tıkırtıları çınladı durdu kulaklarımda. Julius duvarı tıklattı. Şahadet getir. Vaterunser duasını oku diye cevaplandırdı rahip. Son akşamlardan biriydi. Rahip duvarı vurup günahların bağışlandı dedi. Rahibin söylediğini Julius'a ilettim. Duvara vurmaktan parmaklarımın ek yerleri yara içinde kaldı. Hapishanenin revirinde merhem sürmüşlerdi ellerime. Burası banyo. Sabun orada duruyor işte. Diş macunu, diş fırçaları camın üstünde düzgünce yerleştirilmiş. 4 tane diş fırçası. Mavi, kırmızı, sarı ve yeşil. Yeşil olanı benim. Evimdeyim. Bornozum 15 yıl önce kendi elimle duvara çaktığım çiviye asılı duruyor. Duvardaki ayna savaş sırasında bile kırılmamış. Çocukların küvetin içinde oynadıkları selliyot da yerli yerinde. Sonra gemi. Çocukların sigara kutularından yaptıkları gemi. Yarınki törende içeceğimiz şarap da küvetin içinde. Şu ananas kutularını açmayı unutmamalıyım. Açmam için rica etmişti karım. Oldum bittim konserve kutularını açmayı beceremez karım.
Yeri göğü yaratan, kadiri mutlak tanrıya inanıyor musun Julius?
İnanıyorum.
Rahip kısa boyluydu. Kızıl saçları vardı. Mahpus elbisesi içinde kazınmış kafasıyla bir katile benziyordu. Hepimiz birer katile benziyorduk. Ama ben kimseyi öldürmemiştim ki. Evimizin önünden geçen bir Polonyalıya bir parça ekmekle bir iki tane sigara vermiştim sadece. Komşum verdiğimi görmüştü. Savaş sırasında yabancılara öteberi vermeyi yasaklayan kanunları hatırlamış olacak ki ele verdi beni. Kanunlara bağlıydı komşum. Hoş bugün de öyledir ya. Bu yüzden bir yıl hapse çarpıldım. Kararın okumasından sonra yargıç dedi ki...
İtiraz hakkından vazgeçmek şartıyla hafif bir ceza verdik sana. Ucuz kurtuldun. Daha ağır bir ceza giyebilirdin.
İtiraz hakkımdan vazgeçtim. Neydi o kırılan? Un tabağını mı düşürdün?
Özür dilerim. Asabım çok bozuk. Gerçi yarınki komünyon töreni için çok kimse çağırmadık ama yine de epeyce iş çıktı.
Yarım kaşık un yüzünden kurşuna dizilmişti Julius. Onun için unun döküldüğünü, israf edildiğini görmeye dayanamıyorum. Ben özür dilerim.
Bak, anlaman gerek ki.
Değirmenden fırınlara un taşıyan arabaları gördüğüm zaman, arabaların üstüne bulaşan un tozlarının Julius'un ölümüne sebep olan undan daha çok olduğunu düşünüyorum.
Ne yapayım? Elimde değildi. Oldu bir kere.
Fırıncının yüzüne, şapkasına, saçlarına bulaşan un tozu Julius'un aldığı un kadar. Hamursuz fodla için çaldığı un, akşamleyin fırıncının önlüğünden silkelediği un kadar. Tam o kadar. Julius bu kadarcık un yüzünden...
Hay aksi şeytan. Un tabağı da tam kırılacak zamanı buldu.
Tabağın bugün kırılması iyi oldu. Bırak. Döküldüğü yerde kalsın un. Süpürürüm. İşin bitti mi senin?
Bitti. Eti kızarttım. Pastalar da hazır. Bak ne güzel kızarmışlar. Üzerlerine yeşil kırmızı meyveler koydum. Kaymak da yeni yağmış kar gibi apak. Çocuklar hala uyuyorlar. Geç kaldık sayılmayız. Saat daha 9. Yarın sabahleyin kalktığımızda uykumuzu almış oluruz. Ne kadar sevinsem hakkım doğrusu. Kahveyi bile çektim. Elbiseler de tamam. Bana yardım etmek için yarın Hilde de gelecek.
Ama pek de sevinçli görünmüyorsun.
Dökülen una nasıl baktığını görüyorum da ondan. Ne yapayım? İstemeyerek oldu. Unutamaz mısın bunu? Unutmaya çalış. Bir saatten beri evin içinde nasıl dolaşıp durduğunu, kendi kendine nasıl konuşup mırıldandığını duydum. Korkuyorum. Aklın hep başka yerde senin.
İnsan bir çukura düşercesine zamanın içine düşmektedir. Öyle bir çukur ki orada şimdiki zaman, geçmiş, gelecek hepsi vardır. Geçmiş zaman şimdiki mi yoksa şimdiki zaman gelecek midir bilemezsin. Hepsi iç içedir. Hücremde oturup duvardan gelecek olan tıkırtıları bekliyorum.
Parmağının ek yerleri yara içinde. Merhem süreyim mi?
Sür ya. Sür lütfen. Sür. Sür. Güzel bir merhemdir bu. Bu vuruşun ne anlama geldiğini biliyor musun? Un demek. Bu vuruşları işittiğim zaman Julius unu bulmuştu. Topu topu yarım yemek kaşığı un. Oysa daha epey un gerekti. Komünyon için gerekli olan şarap da rahibin odasına saklanmıştı. Şarabı üstünde öksürük şurubu yazılı bir şişe içerisinde hapishane revirinden almıştık. Bir de ütüye ihtiyacımız vardı. Ütü kızdırılıp hamursuz fodlalar ütünün sıcaklığında pişirilecekti. Julius hepsini becerdi. Hamur ütüye yapıştırılarak pişirildiği için fodlalar pek güzel olmamıştı. Renkleri biraz kahverengiye çalıyordu. Minnacık şeylerdi. Yarım yemek kaşığı undan 20 tane fodla çıktı. İlkin rahip kendi hücresinde ayini yaptı. Hamursuzları takdis etti. Ve ben hiçbir zaman katılmadığım ayinleri değerlerine paha biçilmez şeyler gibi düşündüm durdum.
Yarın katılacağın tören de onlar kadar değerlidir. Bu senin anlattığın dünya yanlış, yabancı bir dünyaydı. Doğrusu bizimkisi. Şu an içinde bulunduğumuz dünya. Bak işte burada da hamursuz fodlalar var. Hem yarım kaşık un yüzünden hiç kimsenin ölmesi de gerekmiyor.
Geceliğin rahibin takdis ettiği minnacık hamursuz fodlalar küçük gazete parçalarına sarılarak sabahleyin avluda bir aşağı bir yukarı dolaşan mahkumlardan isteyenlerin ellerine birer haber pusulası gibi tutuşturuldu. Benimkini önümde yürüyen bir katil verdi.
Bu korkunç şeyleri hatırlamak için neden kendini zorluyorsun, doğrusu anlamıyorum.
Ben bunları korkunç bulmuyorum ki. O zaman da korkunç bulmamıştım. O kadar olağandı ki bunlar. Şu bahçe kapısının altında durmuştu ekmek verdiğim Polonyalı. Hatırlıyor musun onu? Gerçekten ekmek vermiş miydim ona?
Evet, vermiştin. Adam şimdiki gibi gözümün önünde. Küçük, sarışın, adeta çocuk gibi birisiydi. Akşamdı, savaş vardı. Bu yüzden sokak lambaları yanmıyordu. Tek söz çıkmadı ağzından. Sadece ellerini mutfak penceresine uzattı. Dışarıya çıkıp ekmek ve sigara verdin. Adamın orada durup sessizce ellerini uzattığını unutamam.
Evet, bu yüzden mahkum olduğum için kendimi oldukça yüce bir kişi sandım. Öyle ya, yüz kızartıcı bir suçtan, bir cinayetten filan değil de birisine bir parça ekmek vermekten dolayı hapse girmekte bir yücelik var. Fakat küçük bir gazete parçasına sarılı hamursuzu bir katilin elinden aldım. Oysa kutsal bir kişiden almam gerekirdi.
Niçin yaptı bunu sana?
Niçin mi? Bilmiyorum. Yaptı işte. Hiçbir şeye inanmıyordu ki. Tanrı da, kilise de, rahip de, takdis de vız geliyordu ona. İçinde hamursuz bulunan kağıdı sanki bir haber pusulasıymış gibi tutuşturuverdi elime.
Sana verdiği şeyin ne olduğunu bilmiyor muydu?
Fodla'nın kutsallığına ne kadar inandığımı biliyordu. Onun için bana vermek istiyordu. Benden başkasına ölse vermezdi.
Gerçekten katil miydi?
Mahkemede suçunu itiraf etmişti. Katildi. İdam edildiği zaman onun içinde hücre kapılarını yumrukladık. Son selam. Sadece adının Walter olduğunu biliyorum. Bir de elleri var aklımda kalan. Küçücük, yumuşak bir çift el. Sonraları avludaki yürüyüşümüzde bir başkası, bir hırsız düştü önüme. Walter'in yerini bu adam aldı. Bu sefer hamursuzu bir hırsızın elinden alıyordum. İri, kabaca yontulmuş bir adamdı. Elleri ayıp pençesi gibi ağırdı. Adı Kurt'tu. Şimdi arada sırada rastladığım bir o var eskilerden.
Ne yapıyor?
Ne yaptığını, ne iş gördüğünü sormuyorum ki. Birbirimize rastladığımızda yan yana durup gülüyoruz. İkimizin de ağzından tek bir söz çıkmıyor. Yarın kilisede rahibin dilimin üstüne koyacağı hamursuz fodla, katil Walter'in küçük ve yumuşak, hırsız Kurt'un ayıp pençesi gibi elinden aldığım fodladaki aynı özü taşıyor. Kurt'a rastladığım zaman hep ellerine bakıp duruyorum.
Bazen geceleyin uyanıp senin tıpkı düşteymiş gibi duvarı tıklattığını duyuyorum.
Duvara ölçülü bir biçimde vurmam için rahip de Julius da öyle zorlamışlardı ki bu vuruşların ölçüsü ve ahengi hala ellerimin kaslarındadır. Duvara vurmaktan yorulur, kendimden geçerdim. O zaman her ikisine de basardım gamatayı. Julius'un ve rahibin yorulmamasına şaşardım doğrusu. Bir sabah, çok erken, şifreyi alıp ta ötekine ilettiğim zaman ne kadar korktuğumu hala hatırlıyorum.
Ne demek bu?
İnanıyorum demek.
Bunda korkacak ne var?
Bilmiyorum. Korktum işte. Çok yalın bir sözdü bu. Şimdiyece hiçbir itiraf beni bu derece işten sarsıp kandırmamıştı. Biliyorsun, Julius'u hiç görmedim ben. Mutfakta çalışırdı. Hapishane avlusunda bizimle birlikte dolaşmaya, hava almaya çıkmazdı. Un bulup bizim için hamursuz fodlaları pişirdi. Onu kimin ele verdiğini de öğrenemedik. Sabahleyin hava almak için bizi avluya çıkardıkları zaman aniden hücresini aramışlar Julius'un. Odasında buldukları foldalar yerlere saçılmıştı. Kızarmış küçücük foldalar. Ezilmişler. Kül ufak olmuşlardı. Una dönmüşlerdi yeniden. Foldalardan biri kendisi içindi. İşine yaramadı zavallının. Bizim de işimize yaramadı. 6 ay sonra hapishane kumandanı değiştirildi. Hapishanenin küçük kilisesinde yeniden dinsel törenler yapılmaya başlandı. Eski kumandan mahkumların dinsel görevlerini yerine getirmelerine engel olduğu için cezalandırıldı.
Cezalandırıldı demek.
Elbette. Kanun dışı bir şey yapmıştı.
Niye gülüyorsun?
Kurt geldi aklıma da. Kurt ilkin yasaklanmış bir şeyi sonradan kanunun kanadı altında yaptığımızdan ötürü bizi ayıplıyor, hor görüyordu. Sonraları hapishanenin küçük kilisesine oturup Walter'i düşündüğüm zaman kendimi biraz aşağılık buldum. Öyle ya, Walter gizlice bana bir şey verdiği zaman büyük bir tehlikeyi göze alıyordu. Oysa sonradan en ufak bir tehlike söz konusu olmaksızın nöbetçilerin gözü önünde birbirlerimizle haberleşiyor, öteberi alıp veriyorduk. Walter bu durumu görse ne düşünürdü acaba?
Herhalde başka türlü düşünürdü.
Geceleyin duvarları yumruklamama şaşıyorsun değil mi? Walter'in ölümüne yumruklarımızla katılmamıza, Julius'a gönderdiğimiz son selama şaşırıyorsun değil mi? Dahası var. Sabahleyin ekmek bırakan fırıncı çırağının kirpiklerine, yakasına, ceketinin kollarına bulaşmış undan da korkuyorum. Şaşıyorsun değil mi? Julius öyle işten, öyle yürekten duvarı tıklatmıştı ki inanıyorum. Hamursuz fodlayı nasıl da yürekten istemişti. Ama isteği kursağında kaldı. Rahibin şifrelediği uzun bir duayı Julius'a ilettim.
Ve öldüm. Ve defnedildim. Ve 3. gün yeniden dirildim.
Korkuyorum. Halin korkutuyor beni. Bilmediğim duvarlara vuruyor, tanımadığım insanlara işaretler veriyorsun. Geçmişe bağlı kalmandan korkuyorum. Geçmişi yaşaman korkutuyor beni. Korkuyorum.
Ben de korkuyorum. Çoğu kez ben de kapılara, duvarlara, dolaplara dokunmaktan korkuyorum. Korkuyorum çünkü bu saydıklarıma dokunduğum zaman toz duman olacaklarını sanıyorum. Hani uzun zaman çukurlarda kalmış iskeletler vardır. En ufak bir dokunuşla kül ufak olan iskeletler. İşte onlar gibi. Sanıyorum ki kapılara, duvarlara, dolaplara dokunduğum...
Bak işte, ne dağıldılar ne toz olup havaya karıştılar. İşitiyor musun? Bak, bak işte, olduğu gibi duruyor.
Cesaretine şaşırıyorum doğrusu.
Gel, gel de bak. Çevremizdeki eşyaya dokunmakla dağılıp gitmediklerini kendi gözünle gör. Al şuradaki şarap şişesini. Al da aç. Eğer istersen Julius için içelim. İstiyorsan eğer.
İstiyorum. İçelim. Küçük kızımız için de içelim. Kızımız Julius'un isteyip de bir türlü elde edemediği şeyi, o küçük, o ak hamursuz fodlayı yarın kilisede rahibin elinden alacak. Ananas kutularını açacağım. Pastadan, kızarmış etten, yeni yağmış kar gibi apak kaymaktan yiyeceğim. Nasıl terk etmişsem yine öyle bulduğum bu dünyada yaşayacağım. Evimizin numarası 87. Hapisten döndüğüm zaman anahtar kapıya uyuyordu hala. Yeşil renkli diş fırçam senin sarı diş fırçanın yanında duruyordu. Bu arada onların yanına 2 yeni fırça daha konmuş. Biri mavi, biri de kırmızı. Çocuklarımız. Nefes alıp nefes verdiklerini görüyorum. Vücutlarının en küçük noktalarına dek hayatla dolular. Bir çocuğu uyurken seyretmek ne kadar güzel. İlk komünyon elbisesi işte şurada asılı, kar gibi. Yarın sabah erkenden ağaçtan yeni koparılmış yeşil bir dalla süslenecek bu elbise. Hepimiz için kaçınılmaz olan o sözler çocuklarımıza da söylenecek mi?
Memento quia pulvises et in pulveren reverteri. Topraktan geldiğini yine toprağa gideceğini düşün.
Rahip bu vecizeyi kızımız için mi söyledi?
Evet, kızımız için. Aynı zamanda ötekiler için de.
Kim ki bana inanıyor, yaşayacak, ölmüş olsa bile.
Kapının anahtarını kilide sokacağım zaman evin toz olup dağılıp gideceğinden korkuyorum. elimdeki anahtarla öylece artık anahtarı gerektirmeyen bir dünyada yapayalnız kalacağımdan korkuyorum. Şimdiyece bir kez olsun yüzünü görmediğim Julius'u göreceğimi umduğum bir dünyada Julius vatana ihanet suçuyla itham edilmişti. Keşke bu suçu işlemiş olsaydı. Hiç değilse idam edilirken avutmuş olurdu kendini. Oysa yarım kaşık un yüzünden kurşuna dizilmek zoruna gider insanın doğrusu. Bak, duyuyorum. Kısa işaretler veriliyor.
İnanıyorum.
Şimdi de uzun işaretler.
Beni canlı kılacak ekmeği ne zaman vereceksin?
Yarın.
Yani gelecek zaman. Yani daha çok umut. Şimdiki zamanı da geçmişe de bağışlatacak umut. Duvarsız, hücresiz bir dünya. Artık duvar tıkırtıları duyulmayan bir dünya. Korkudan ve baskıdan uzak. Artık hiçbir şeyin toz olup gitmeyeceği bir dünya. Korkmuyorum. Bu beyaz ve küçük ekmek parçasında nasıl bir özün saklı olduğunu biliyorum artık. Bunu belki de Julius'tan öğrendim. Öyle yürekten istemişti ki ekmeği. Ben ses alıp veren bir araçtım sadece. İnanıyorum. Beni canlı kılacak ekmeği ne zaman vereceksin?
Yarın.
Julius için yarın diye bir şey yoktu. Arada bir, varlığından emin olmak için bu dünyanın duvarlarına vurur, belki de başka bir dünyayı ilgilendiren işaretler verirsem korkma. Julius adında bir vatan haininden, Walter adında bir katilden işaretler alır, işaretler verirsem korkma. Çamurdan yaratılmış olan dünyadan kendimi uzaklaştıramam daha. İçine bir damla olsun öksürük şurubu girmemiş şişede şarap var daha. Rafta kitaplar, lavabonun üstünde diş fırçaları, taze pastalar, kapının önünde duran lamba. Komşum hala kanuna bağlı, yargıç her zaman adil. Kurt o ayıp pençesi gibi elleriyle ne iş görür hala bilmiyorum. Birine ekmek ve sigara veren kimse artık cezalandırılmıyor. Anahtarı kapının kilidine soktuğum zaman uçup giden bir toz bulutunun içinde kalmıyorum. Ama dua işittiğim, ilahiler duyduğum zaman başka türlü duyuyorum bunları. Yarın sabah kızım kilisedeki komünyon töreninde dua edip ilahiler okuyacak. Bunları da başka türlü duyacağım. Bir başka türlü. Tıpkı Julius'un söylediği gibi.
Bu sesli okuma, Heinrich Böll'ün Sedat Bey'is örnek çevirisiyle Mart 1965 tarihinde Türk Dili Dergisi'nde yayınlanan Duvardan Gelen Sesler başlıklı metninin içeriği esas alınarak Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Müzik, Mozart'ın Requiem adlı bestesi.